Efendim merhaba. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Bugünlerde gündemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Ermeni meselesiyle ilgili yaptığı açıklamalar konuşuluyor. Hepimizin bildiği gibi Ermeni lobisi uluslararası alanda Ermeni meselesinin bir soykırım olduğunun kabul edilmesine ilişkin yoğun çabalar sarf ediyor. Joe Biden da bununla alakalı maalesef soykırım ifadesini kullanan bir açıklama yaptı bu sene. Tabii ki bu açıklamanın bir takım sonuçları ortaya çıkacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika ilişkileriyle ilgili yeni bir dönemece girileceğini söyleyebiliriz. Bu programımızda biz de çok kıymetli bir konukla Dumlupınar Üniversitesi'nden Doçent Doktor Bülent Çırık hocamızla beraber Ermeni meselesinin tarihini konuşacağız. Nasıl ortaya çıktı? Hakikaten bir soykırımdan bahsedilebilir mi? Biraz bunları masaya yatıracağız kıymetli hocamızla. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum.
Ebu Bekir hocam siz de hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Ben de hayırlı yayınlar diliyorum. Bülent hocama da hoş geldiniz diyorum.
Çok teşekkür ederim hocam.
Eyvallah. Hocam şuradan başlayalım. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler milleti sadıkı olarak adlandırılıyordu, tanımlanıyordu. Fakat bir süre sonra bu tehcir meselesiyle beraber o büyük kriz ortaya çıkmış oldu. Ermeni meselesi nasıl başladı hocam? İsterseniz bunu konuşarak başlayalım.
Şimdi hocam öncelikle programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu. Ben bunu bir farklı giriş yapmak istiyorum müsaade ederseniz.
Lütfen.
Bu anlatacağım tarihsel süreç ve olay hem Ermeni meselesine ışık tutacaktır, hem de günümüzdeki Amerika'nın veya Batılı devletlerin tavrına da ışık tutacaktır. Ve aynı zamanda zaman zaman hükümetimizin bugün kaldığı zor durumlara da ışık tutacağını düşünüyorum. Şöyle bir olay vardır. Bunu dinleyicilerimiz şöyle bir araştırabilirse, Osmanlı'da Knap ailesi diye bir misyoner ailesi var. Knap ailesi. Bunlar doktorlar. Dört kuşak sağlık görevlisi olarak çalışmışlar Bitlis bölgesinde.
Evet.
Yani dede, baba, çocuk, torun, dört kuşak çalışıyorlar. Bunlar Amerikan vatandaşı, aynı zamanda doktor, sağlık görevlisi. Fakat bunların asıl görevi Doğu Anadolu'da Bitlis merkez olmak üzere Ermeniler üstünde misyonerlik faaliyetleri yaparak Ermenileri Osmanlı'ya karşı kışkırtmak. Şimdi biliyorsunuz, şimdi Ermeniler üstünde nasıl misyonerlik faaliyetleri yapılır? Bunlar da Hristiyan diyeceksiniz. Ermeniler Gregorian mezhebine bağlılardır.
Evet.
Dolayısıyla Ermeniler üstünde nüfuz sahibi olabilmeleri için biz Ermeniler üstündeki misyonerlik faaliyetlerine çok rastlıyoruz. Ruslar Ortodoks yapmaya çalışıyor, İngilizler Katolik yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla Osmanlı üzerinde çok nüfusa sahip, çok etkili olan, milleti sadık olarak adlandırılan bu Ermeniler üstünde nüfus sağladıkları takdirde Osmanlı'da bir takım istediklerini gerçekleştirebilme idealleri var. Bu konuya daha sonra geleceğim. Dolayısıyla Bitlis'te çok fazla Ermeni var. Nüfus olarak en fazla orana sahip yerlerden bir tanesi Bitlis'tir. Ve Doğu Anadolu'nun kilidi de aslında. Ve orada bizim bir takım tasavvuf yapılarımız da çok güçlüdür. Dolayısıyla orası bir kırılma noktası olarak, yani bir pilot bölge olarak seçmişler.
Evet.
Ve Knap ailesi 4 nesil çalışıyor. Burası çok önemli. Daha sonra Bitlis'te kiliselerde bu cumadan sonra Türklerin kirli kanını dökeceği sloganlar atılmaya başlıyor. Yani dört kuşak bakın çalışmışlar ve artık istedikleri sonuçları almaya başlamışlar. Ve bu Knap, şöyle düşünün, bugünkü terör elebaşısı düşünebilirsiniz yani. Daha kirli, daha karanlık bir adam. En sonunda 1890'lı yıllara gelindiğinde artık olayların çıkmaya başlamasıyla ve bunların tahrikleri ortaya çıkınca 2. Abdülhamid'in emriyle Knap tutuklanıyor. İşte burada hikaye başlar. Çok ilginçtir. Knap'ın tutuklanması Bitlis'te çok büyük sevgi gösterileriyle karşılaşır. Yani o kadar sevgi gösterisi yapıyorlar ki halk çok memnun. Hatta bu sevgi gösterilerine sokaklara çıkanlar arasında Ermeniler dahi vardır. Çünkü çok büyük bir fitnenin odağındaki bir adam Knap. Ama Bitlis'teki perde bu şekilde. Bir de olayın İstanbul perdesi vardır. İkinci Abdülhamid'in sarayında İngiliz ve Amerikan büyükelçileri bulunmaktadır. Hı hı. Ve şunu söylerler. Kral'ı tutuklayamazsın. Kral Amerikan vatandaşıdır. Dolayısıyla bize teslim etmeniz gerekir. Evet. Tabii ki 2. Abdülhamit bu teklifi kesinlikle kabul etmeyecektir. Ama 1890'lı yıllarda 2. Abdülhamit'in tam olarak o bizim karakteristik özelliklerini oturtmaya başladığı yeni bir dönemdir. Çünkü 1876 yılında tahta geçen 2. Abdülhamit 1890 yılına kadar iç meselelerle uğraşıp ancak kendi iktidarını oturtmayı muvaffak olmuştur. 1890'dan sonra biz karakteristik 2. Abdülhamit karakterini görüyoruz aslında.
Evet.
Ve Amerikan Büyükelçisi şöyle bir beyanda bulunur. Şu anda iki tane savaş gemimiz İskenderiye demir atmış durumda. Eğer talebimiz gerçekleştirilmezse gemilere atış emri verilecektir der.
Hmm.
İşte burası çok önemli. Bir bakıyorsunuz ki haber teyit edilir ve maalesef iki tane savaş gemisi orada hazır bekletilmektedir ve oranın nüfusu o günkü şartlarda yaklaşık 10.000'den fazla çoluk çocuk Müslüman nüfus tehdit altına alınmıştır.
Evet.
O günkü şartlarda bizim oraya çok ivedi bir şekilde donanma göndererek o gemileri oradan bertaraf etme şansımız yok. İkinci Abdülhamit çok büyük bir çıkmazda kalır. İşte bu bugünkü devlet adamlarının bazı yaşadığı çıkmazlar da örnektir.
Hı hı.
Şimdi yer kınabı teslim edeceksiniz. Çok pislik bir adam, terör elebaşısı, bütün dökülen kanın sorumlusu. Tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalacaksınız. Ya da hayır diyeceksiniz, teslim etmiyorum. Bu sefer de bir Müslüman beldesinin bombalanmasına göz yumuş olacaksınız. Hı-hı. İşte mesele budur. Yani burada şimdi bizi dinleyen izleyicilerimiz kendilerine o günkü yöneticilerin yerine bir koysun. Nasıl karar verirler?
Evet.
Ne yaparlar? Ve 2. Abdülhamit maalesef çok acı bir karar verecek. Vermek zorunda kalacak. Kınab'ın serbest bırakılmasını isteyecektir yani. Hı-hı. Bitlis valiliğinden. Ve bizim Osmanlı jandarmaları tarafından tutuklandığı yerden çıkarılan Kınab Amerikalılara teslim edilmek üzere İskenderiye'nin Körfezi'ne doğru, İskenderun'a doğru yola çıkartılacaktır. Tabii bu sefer İstanbul'daki gelişmelerden haberi olmayan Bitlis halkı bu olaya nasıl tepki verecektir? Bütün bunlar tam bir film konusu aslında. Yani Bitlis'te nasıl bir tepki olur?
Evet.
Düşünebiliyor musunuz? Siz yani tutuklandığı ve artık hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını beklediğiniz bir kişi serbest bırakılıyor. Fakat İstanbul'da ne yaşandığı ile ilgili en ufak bir fikriniz yok. Tabii çok büyük protestolar düzenlenir.
Hı-hı.
Çok büyük tepkiler verilir. Böyle bir hengameye sebep olurlar. Ve Kınab İskenderun'a gönderilir. Olayın başka bir boyutuna başlar. Bu sefer Kınab'ın kötü muamele gördüğü ve bundan dolayı da Bitlis'teki yöneticiler hakkında işlem yapılmasını ister Amerikan Büyükelçiliği.
Hı-hı.
Olayın başka bir boyutu var. Dolayısıyla buradan nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Bir, yani daha olayların çok başında zaten Amerikan Büyükelçiliği ve İngiliz Büyükelçiliği zaten aktif çalışıyorlar.
Hı hı.
Ve bu terör elebaşlarına sahip çıkıyorlar. Ve bir adamları için yani 10 binlik bir kitleyi hedef almayı göze alabiliyorlar. Bu bir kere çok net. Yani bunu tarihte biz görüyoruz.
Hı hı.
İkincisi, bu misyonerlik faaliyetleri adı altında veya farklı ad altında devamlı olarak bir kışkırtma hareketleri bulunuyor. Bu zaten çok net görüyoruz.
Evet.
Üçüncüsü, dediğim gibi siz uluslararası alanda haklılığınız bir ifade etmiyor, bir anlam ifade etmiyor. Eğer teknik şartlarda siz o iki tane savaş gemisini oradan gönderebilecek bir güce sahip değilseniz maalesef bazen geri adım atmak durumunda kalıyorsunuz uluslararası alanda. Ve bunu da açıklamak durumunda olamıyorsunuz. Çünkü bu da ayrı bir sorun teşkil eder. İşte bazen maalesef devlet yöneticilerimiz kan kusup kızılcık şerbeti içtik demek durumunda kalırlar.
Evet.
Yani ben niye böyle direkt biraz ortadan giriş yaptım? Çok çarpıcı bir örnektir bu aslında.
Kesinlikle.
Yaşanan olayların boyut açısından. Ve Kınab daha sonra Amerika'ya geri gönderilmiş. Fakat biz bu Kınab'ı yaklaşık 4-5 sene sonra yine Osmanlı topraklarında görüyoruz. Ve farklı bölgelerde yine faaliyet yapıyorlar. Yani böyle bir durum var. Bugün de yöneticilerimizin yaşadığı sorunlar aynıdır, benzerdir. Eğer bütün bunları bertaraf etmek istiyorsak, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde güçlü bir Türkiye'ye doğru ilerlememiz lazım, adım atmamız lazım. Güçlü bir Türkiye bu sorunları çözebilir.
Evet.
Ama yani Amerika'nın ne söylediğinin, Avrupa'nın ne söylediğinin çok da önemi yok. Siz güçlüyseniz bu tip şeyleri bertaraf edebiliyorsunuz. Güçlü olduğunuz kadar uluslararası hukukta haklılığınız ortaya çıkıyor.
Evet.
Böyle bir durum var. Evet İbrahim Bey.
Ebubekir Hocam siz bu konuda neler söylersiniz? Yani Bülent Hocam Sultan Abdülhamit dönemiyle alakalı olarak ilginç bir örnek verdi. O dönemin koşulları çerçevesinde devletin Ermenilerle olan meselesiyle ilişkin neler söylemek istersiniz?
Tabii. Şimdi Bülent Hocam sahadan güzel bir örnek verdi. Yani Knap ailesi örneğinde 4 nesil boyunca Amerikan misyonerlerinin Ermeniler üzerine nasıl bir çalışma yaptığını ve bunun sonuçlarıyla aslında siyasetçilerin karşı karşıya kaldığı ikilemlerden bahsetti. Çoğu zaman da siyasetçilerin ya da yöneticilerin, karar vericilerin karşı karşıya kaldıkları bu denklemleri sıradan insanlar, halklar pek bilmezler açıkçası. Hı hı. Knap örneği aslında güzel bir örnekti ama bir de işin yani sizin sorunuzun daha net cevabına ben biraz daha odaklanmak istiyorum.
Lütfen.
Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkler ve Ermeniler çok uzun süredir, belki 1000 yıla yakın bir dönemdir birlikte yaşadılar. Ve milleti sadıka tabiri Ermeniler için kullanıldı. Yani bu kadar uzun yüzyıllardır yani herhangi bir sorun yaşamamış halkların 1915'te niye hani sözde soykırım yaşandıysa niye yaşandı? Bu sorunun da tabii cevabının verilmesi gerekiyor. Tabii meselenin daha bir sorun, bir problem olarak ortaya çıkması daha Abdülhamit, 2. Abdülhamit'in iktidarının ilk yıllarına tekabül ediyor. Yani 93 Harbi diye bildiğimiz 1293 Hicri yılında yapılan Osmanlı-Rus Savaşı'nın akabinde imzalanan bir anlaşma var. Ayastefanos Anlaşması ya da Yeşilköy Anlaşması. Bu anlaşmanın 16. maddesinde Doğu vilayetlerinde ya da Vilayat-ı Sitte diye bilinen 6 vilayette meskun olan Ermenilerin lehine ıslahatlar, reformlar yapılması yönünde bir maddeyi görüyoruz.
Evet.
Bu madde daha sonra Berlin Kongresi metninde de zikredilecektir. 61. maddede yerini alacaktır. Dolayısıyla yabancı güçlerin, özellikle İngilizlerin ve Amerikalıların desteğiyle aslında bu ıslahat meselesi Osmanlı'nın ne diyelim başındaki Demokles'in kılıcı gibi bir konumda olacak.
Hı hı.
Ve bu dönemlerden sonra aslında belli kırılma noktaları var. Doğudaki bazı isyanlar var ya da 2. Abdülhamit'e yapılan suikast girişimi var. Yine bir banka baskını meselesi var.
Evet.
Bunları daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Dolayısıyla bu ıslahat meselesi Abdülhamit'in saltanatı boyunca hep gündemde tutuldu. Abdülhamit de aslında bu ıslahatları gerçekleştirdiğinde gerçekleştirseydi diyelim belki de bu yabancı güçlerin bu vilayetleri daha ayrıcalıklı statüye kavuşturma durumu söz konusu olacaktı. Yani biraz daha Ermeni yurdu olarak, vatanı olarak belki buraların ön plana çıkması gibi bir durum da olabilirdi. Bu yüzden bu ıslahatları yani olduğu gibi kabul etmeyen Abdülhamit'e de Ermenilerin düşmanlığını anlamak mümkün. Yani Kızıl Sultan olarak ne diyelim lanse edilmesi, onun bu şekilde tanıtmaya çalışılması da aslında Abdülhamit'in meseleye yaklaşmasını anlamamız bakımından önemlidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Ermeni meselesi bir şekilde Abdülhamit döneminde, onun da 1890'lı yıllarında, 1894-95 yılları gibi problem olmaya başladı diyebiliriz hocam.
Eyvallah hocam. Şimdi Bülent Hocam, Ebu Bekir Hocam biraz Abdülhamit döneminin içerisinde bulunduğu durumlara da temas ederek meseleyi ele almaya çalıştı. Peki 1915'e gelecek olursak, 1915 olayları soykırım olarak tanımlanıyor. Özellikle Ermeni lobisi tarafından uluslararası camiada. Meselenin bu noktaya çekilmesinin sebebini nasıl açıklarsınız hocam?
Hocam, Ebu Bekir Hocam çok güzel özetledi. Ben yine aslında birbirimizi çok iyi tamamladığımızı anladım ben şu anda Ebu Bekir Hoca'yla.
Eyvallah.
Ben biraz genel olaydan bakayım, genel perspektiften bakayım. Ebu Bekir Hocam biraz daha derinlemesine girmesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi 1915 olaylarına gelmeden önce şurayı çok iyi anlamamız lazım. İkinci Abdülhamit döneminde olaylar zaten daha öncesinde var. Hani 1820 yıllardan 1800 yıllarına itibaren Ermeniler üstünde bir takım politikalar üretiliyor ama 2. Abdülhamit dönemi bunun artık zirveye çıktığı noktadır. Ve burada ilginç bir nokta var. 2. Abdülhamit döneminde biliyorsunuz bir Cön Türk hareketi var ve İttihat Terakki bir şekilde 2. Abdülhamit'i devirip iktidara gelmek istiyor.
Evet.
Ve bunun için Avrupa'nın desteğini alması gerekiyor. Ve işte burada İttihat Terakki'nin Avrupa'nın desteğini alması için en uygun ve en böyle bakıldığı zaman Avrupa'nın desteğini alabileceği bir şartları sağlaması için Ermenilerle işbirliği yapması lazım. Hı hı. Ve dolayısıyla çok ilginçtir. İkinci Abdülhamit'i devirmek için başlayan çalışmalarda biz İttihat Terakki'nin yani Cön Türklerin Ermenilerle de işbirliği yaptığını görüyoruz. Fakat burada şu yanlış anlaşılmasın. Yani bunlara bir devlet vermek, bağımsızlıklarını kazandırmak veyahut da bir hainlik olarak belki o dönem düşünmüyorlar. Hı hı. Belki böyle düşünmüyorlar. Fakat Ermenilerin bir şekilde işte o kendi düşündükleri, Cön Türklerin mantığına göre özgürlük hareketleriyle, demokratikleşme hareketlerini sağladığı takdirde olayların bir nebze teskinleşeceğini düşünenler var. En azından öyle düşündüklerini umut ediyoruz. Ve dolayısıyla Cön Türkler Ermeniler lobileriyle beraber hareket etmeye başlıyorlar. Ve 2. Meşrutiyet döneminde zaten meclise giren Ermeni sayısı da bunun çok açık göstergesidir.
Evet.
Ve özellikle burada Talat Paşa ve Cemal Paşa gibi isimlerle İstanbul'da Ermenilerin önde gelen kanaat önderlerinin devamlı olarak toplantılar yaptıklarını, hatta tablo oynadıklarını ve burada işte 2. Abdülhamit'in devrildikten sonraki yeni süreci, yeni Osmanlı'yı konuştuklarını biz görmekteyiz. Hı hı. Ve 2. Abdülhamit'in devrilmesi aslında hem Avrupa için hem azınlıklar için bir dönüm noktasıdır. Ve dolayısıyla burada her türlü destek verilmiştir.
Evet.
Ne zaman ki 2. Abdülhamit'i tahttan indirdikten sonra İttihat Terakki hükümete geliyor ve Ermeniler burada daha da bakıyorsunuz eylemlerini arttırdıklarını görüyoruz. Tabii burada Talat Paşa'nın çok önemli hamleleri vardır ve şöyle bir sözden rivayet edilir. Keşke tarih bana bir şans daha verseydi ben bu hatadan dönseydim. Hmm. Dediği beyan edilir. Ve o tavla oynadığı Ermeni önderleri artık İttihat Terakki'nin isteklerine veya uyarılarına cevap vermez bir halde pervasız bir duruma girmişler. Silahlanmaya başlamışlar ve özellikle Rusya'nın artık tamamen bu bölgede hakimiyetini sağlamasıyla beraber çok ciddi sıkıntılar baş göstermiştir. Bunları biraz daha Ebu Bekir Hocam açar. Ben başka bir boyuta taşımak istiyorum olayı.
Eyvallah.
Dolayısıyla bu işbirliklerinden maalesef çok olumsuz sonuçlar çıkmış. Ve 2. Abdülhamit'in yaptığı bütün ön savunma hatları da maalesef düşmüş durumdadır. Hı hı. Ve özellikle 2. Abdülhamit'in Doğu Anadolu'da kurduğu Hamidi alayları da lav edilmesi. Bu da enteresan bir olaydır yine.
Evet.
Ve bütün şartlar Ermenilerin istediği hale getirilmiştir maalesef. Ve bunun üzerine Osmanlı'nın bir de Birinci Dünya Savaşı'na girmesi ve Birinci Dünya Savaşı'na giren yedi cephede savaşmak durumunda kalan Osmanlı'da Ermenilerin de Rus orduları veya Batılılar tarafında eylemlere geçmesi Osmanlı'yı çok zor duruma sokmuştur. Ve yaşanan bütün bu olaylar karşısında İttihat Terakki yöneticileri Ermenilerin bu önderlerine çok ciddi uyarılar yapmış. Hı hı. Daha önce bir dostluk ortamında başlayan bu ilişkiler daha sonra maalesef çok farklı yöne seyrilmişti. Aslında burada Ermenilerin bir bağımsız devlet kurmak istedikleri, ortadaydı. Yani nasıl böyle bir özgürlük verince, işte belli haklar verilince Ermenilerin birden yerlerine oturacağı düşünüldü. Bunu da anlamak mümkün değil. Tabii bir devlet aklıyla, sonuçta siz bir devletin yönetimine talipsiniz ve böyle bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Arkasına bütün Avrupa'yı alan bir Ermenileri nasıl kontrol edebileceğini düşündünüz? Bu da ayrı bir soru tabii.
Evet.
Ve dolayısıyla olaylar öyle bir noktaya gelmiştir ki, hatta şunu da söylerim, Birinci Dünya Savaşı'na bizim girmemizdeki temel sebeplerden bir tanesi de bu Ermeni olaylarıdır. Çünkü dikkat, Birinci Dünya Savaşı öncesinde 1913 yılında İttihat Terakki Hükümeti uluslararası bir sözleşmeye imza atmak zorunda kalmıştır. Nedir bu? Doğu Anadolu'da Islahat Projesi diye bir proje vardır. Ve burada iki tane Avrupalı, Avusturya ve Hollandalı müfettişler atanıyor. Ve bu müfettişler, dikkat edin, Doğu Anadolu'da Ermeniler üstünde yapılacak ıslahatı yürütecekler. Siz bağımsız bir devletsiniz. Avrupa size iki tane müfettiş gönderiyor, vali gönderiyor. Bir nevi aslında müfettiş değil, bir vali gibi bir şey.
Evet.
Üst düzey vali. Ve Doğu Anadolu'da Ermeniler üstünde bir ıslahat projesini kontrol edecekler, denetleyecekler veyahut da yönetecekler. Bu demek oluyor ki, eğer zaten bu hayata geçirilmiş olsaydı, Doğu Anadolu'yu biz Birinci Dünya Savaşı öncesi kaybetmiştik.
Hı hı.
Dolayısıyla aslında Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması ve İngiltere'den, Fransa'dan istediği ilgiyi göremeyen Osmanlı yönetiminin, o günkü İttihat Terakki yönetiminin Almanya ile beraber savaşa girmesinin de en büyük temel sebeplerinden bir tanesi bu ıslahat projesini ortadan kaldırabilmektir.
Evet.
Zaten savaşa girmeseydik biz Doğu Anadolu'yu hemen hemen kaybediyorduk. Burada da ufak bir tarihi not düşmek lazım.
Lütfen.
Yani bu bizim İttihat Terakki'nin de Alman hayranlığı meselesi değildir. Hı. Çok fazla seçeneğimiz yok masada. Zaten İngiltere ve Fransa ile çok fazla biz de savaşa girmek istemiyorlar açıkçası. Almanya'nın bir deniz gücü olmadığı için, sömürge yarışında geri kaldığı için ve ulusal birliğini Bismarck önderliğinde geç tamamladığı için emperyalist devletlerin bir adım arkasına kalmış ve dolayısıyla Osmanlı'yla ittifak kaçırılmaz hale geliyor.
Hı hı.
Yani demek istediğim şu Doğu Anadolu projesini ele almamız gerekiyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimiz zaman zaten bütün şartlara hazır olan Ermeniler o kadar korkunç eylemlere bulunuyorlar ki özellikle Bayburt ve Erzurum bölgesinde yaşanan trajedilerin anlatılanların yani haddi hesabı yoktur. Ama şöyle bir çarpıcı örnek vereyim. Biz elimizde tarih vesikalarımız var, görüntülerimiz var. Hamile kadınların üzerine bahis kurup çocuğun erkek mi, işte kız mı olduğu konusunda bahise girip daha sonra maalesef karnı yaralıp çıkarılan biz bebeklerden bahsediyoruz. Yani çok korkunç olaylar yaşandı.
Evet.
Ve artık bu İttihat Terakki'nin uyarılarını da dikkate almayan bu Ermenilerle bir önlem alması gerekiyordu hükümetin, Osmanlı hükümetinin savaş döneminde ve 24 Nisan 1915'te tehcir kanunu çıkarttı.
Hı hı.
Yani bu aslında bakıyorsunuz tehcirden önce de bir önde gelenler yani yaklaşık 215-220 kişinin Ermenilerin önde gelenlerinden tutuklanmıştır aslında.
Hı hı.
Aslında 24 Nisan bunun da tarihidir. İlginçtir yani tam olarak tehcirin tarihi değil. Yani Ermenilerin önde gelenlerinin tutuklandığı tarihtir bu tarih aslında. 215 kişinin tutuklandığı bir tarihtir. İşte olaylar burada daha da tırmanmış ve tehcire doğru giden bir süreç başlamıştır. Ve daha sonra özellikle savaş bölgesindeki Ermeniler daha güvenli iç kısımlara doğru kaydırma hareketlerine, göç ettirme hareketleri kararı alınmış, tehcir kararı alınmıştır Mayıs 1915 tarihinde.
Evet.
Şimdi süreç böyle işlemiş. Eğer biz burada Ermenilerin yaptığı olayları, katliamlara değinmezsek olayı boyutunu anlatamamış oluruz. Ama süremiz ne kadar bilmiyorum ama bence az çoğa kanaat eder. O Erzurum'da yaşananlar çok acı olaylardır. Bir örnek daha vereyim. Burada sonra sözü Ebubekir Hocam'a bırakayım.
Lütfen.
Mesela Erzurum'da beşik açması diye bir tabir vardır. Bu o Kof Dağları'ndan kaçan maalesef bizim Müslüman Türkleri, Ermeniler tabii kovalıyorlar, çok büyük katliamlar yapıyorlar.
Hı hı.
Ve çocukları, özellikle küçük bebekler kafileyi engellediği için maalesef o kadar korkunç şeyler yaşanmıştır ki, bunun hatıralarını biz dinledik maalesef. Bu büyükler, yaşlı nineler, işte dedelerimiz bu bebekleri kara doğru, karı böyle açıp beşiğini Ayaz'a doğru açıp ve o çocukların burada acı çekmeden donarak ölmesi yönünde bir takım hareketlerde bulunup kafilenin yavaşlamadan ilerlemesini sağlamaya yönelik bir maalesef adımlar atmak zorunda kalmışlardır. Yani düşünebiliyor musunuz? Kaçanlar çocuklarını geride bırakmak zorunda kalıyor. Evet. Ve çocuklar da soğukta orada acı çekmesin diye bir an önce donsun diye kendilerince bir yöntem geliştirilmiş. Bunlar yaşanmış hadiselerdir yani. Biz bugün eğer bir Ermeni soykırımından veya şeyden bahsediyorsak bunun tam tersi bize uygulanmıştır.
Kesinlikle.
Çok acı olaylar var. Veya bakıyorsunuz yine Adana Poza bölgesinde fırınlarda yakılan bir Türkleri biliyoruz misal. Hı hı. O kadar olaylar artık kontrolden çıkmıştır ki bunun üzerine toparlıyorum. 24 Nisan günü aslında 215-220 kadar Ermeni üst düzey yöneticisinin tutuklandığı tarihtir bu tarih. Hı hı. Ve bunlar hakkında işlem yapılmıştır. Yani herhangi bir idam veya bir ceza durumları yok. Bir araya getirip tutuklanıp sürgüne gönderiliyorlar.
Evet.
Budur aslında 24 Nisan. Daha sonra tehcir kanunu ortada, bu durdurulmaya yetmeyince olayları daha sonra Mayıs ayında tehcir kanunu yapılmıştır. Hı hı. Tehcir nedir? Savaş bölgesindeki Ermenilerin daha güvenli bölgelere taşınmasıdır ki uluslararası hukukta bu vardır ve bunu bütün devletler uygulamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika uygulamıştır, Almanya uygulamıştır, İngiltere uygulamıştır. Yani bir savaş zamanında uluslararası hukuktan doğan bir hakkı uygulamıştır Türkiye. Bu süreci nasıl yürütmüştür? Buraya gelmeden önce Ebubekir Hocam'a sözü bırakayım.
Evet. Hocam çok özür dilerim Ebubekir Hocam. Bir ara vermemiz gerekiyor. Dilerseniz ara verelim, ardından sizinle devam edelim.
Olur.
Eyvallah efendim, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Bu programımızda değerli bir konuğumuz var. Tunutma Üniversitesi'nden Doçent Doktor Bülent Çırık hocamızla birlikte Joe Biden'ın Ermeni meselesinin soykırım şeklinde tanımlaması üzerine Ermeni meselesinin tarihçesini konuşuyoruz. Ebubekir Hocam, aradan önce size döneceğimi söylemiştim. Sizinle devam edelim dilerseniz. Bu 1915'teki tehcir meselesinin soykırım olarak adlandırılmasına ilişkin siz neler söylersiniz hocam?
Şimdi Bülent Hocama teşekkür ediyorum. Öncelikle kendisi gerçekten bu alanda çalışmış uzman bir isim. Dolayısıyla verdiği örnekler sahada yaşanmış örnekler, tarihi gerçeklikler. Gerek Bitlis, gerek Erzurum bu acıların yaşandığı vilayetler arasında öne çıkıyordu. Ben biraz da tabii Orta Doğu tarihçisi olduğum için uzmanlık itibariyle biraz daha katkı bağlamında bir şeyler söyleyeceğim hocamı tamamlamak adına.
Lütfen.
Şimdi soykırım tabiri, evet, Amerika Başkanı'nın bu tabiri kullanmasıyla tekrardan gündemimize geldi. Fakat bu kavramın da aslında tarihsel olarak bir evrim geçirdiğini görüyoruz. Hatırlarsanız Amerikan Başkanı'nın bu tabiri kullanmasından sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de yapmış olduğu bir açıklama vardı. Orada da soykırımla ilgili bazı şeyler söylendi. Ona da döneceğim. Ama bu soykırım kavramının tarihsel sürecinde yaşamış olduğu evrimde ilk başlarda bakıyorsunuz soykırım için tek taraflı katliam gibi bazı kavramlar kullanılıyor. Ya da otoritenin niyeti, kastı, yani iktidarın niyeti ön plana çıkıyor. Daha sonra batılı uzmanlar bu alanda soykırımı tanımlarken kullandıkları başka bir vurgu da kurbanın savunmasızlığı gibi yaklaşımlardı. Ama burada herhalde en önemli şeylerden bir tanesi niyet ve kasıt. Yani şimdi bütün bunlara baktığımızda, bu vurgulara baktığımızda birincisi işte 1890'lardan sonra çatışmaya dönen Osmanlı-Ermeni ya da Türk-Ermeni ilişkilerine baktığımızda bu tek taraflı bir katliam mıydı? Hı hı. Soru bu. İki, iktidarın, Osmanlı hükümetinin bu yönde almış olduğu bir karar, niyet, kasıt var mıydı? Üçüncüsü, kurban olduğu iddia edilen taraf gerçekten savunmasız mıydı? Şimdi bu sorulara cevap verilmezse meselenin içeriği de anlaşılmaz. Doğru bir şekilde anlaşılmaz. Birincisi 1890'lardan itibaren yaşanan mesele tek taraflı bir çatışma değildi. Çoğu zaman kullanılan bir kelime aslında mukatele. Arapça bilenler bilir. Bu bab aslında işteşlik babıdır. Karşılıklılık içerir. Dolayısıyla tek taraflı bir şey değil. Aslında Ermenilerin de silahlı bir şekilde Osmanlı'ya ayaklandığı, başkaldırdığı, Ruslarla işbirliği yaptığı için böyle bir çatışma ortamı yaşanmıştır. Bu da aslında kurbanın savunmasız olmadığını da bize gösteriyor. Yani burada kurban olan bir kesim yok. Kendini kurban olarak lanse etmeye çalışan bir kesim var diyebiliriz belki. Dolayısıyla silahlanmış Ermeni milisleri Rusların desteklediği bir güruh olduğunu söylememiz gerekir. Aslında bu yani anlatmak istediğim şey şu. Soykırım kavramının tarihsel sürecinde vurgulanan unsurların hiçbiri Ermeni meselesinde gerçekliğini, karşıtlığını bulmuyor. Dolayısıyla belki buradaki en önemli husus iktidarın niyeti, kastı. Yani bunu delillendirecek bir şey yok ortada. Eğer Osmanlı iktidarı, hükümetleri Ermenileri öldürmeye niyetlenseydi, toplu bir katliam yapmaya niyetlenseydi, niye Suriye'ye onları göç etmek zorunda bıraksın, tehcir etsin? Evet. Böyle bir şey yani mantıklı bile gelmez. Yani Osmanlı'nın Ermenileri öldürmeye niyetlendiğine, kastettiğine dair bir delil yok ortada. Aksine Ermenilere zulmedenlerin yargılandığını görüyoruz. Yani bu tehcir, hocamın da ifade ettiği gibi, savaş hukukunun bir parçası. Onlar işte Osmanlı topraklarının, başka bir ülkeye de değil, yani Osmanlı topraklarının başka bir yerine göçürülmek isteniyor ve bunu yaparken de bir sürü tedbirler alındığını görüyorsunuz. Bu tedbirlerle ilgili Osmanlı arşivinde birçok belge, binlerce belgeye rastlamanız mümkün. Bu tedbirlere uymayan ya da ihmali olanların ya da Ermenilere karşı zulmeden diyelim, hadi bu tabiri kullanalım, yargılandığını da görüyorsunuz. Yani binden fazla, yanılmıyorsam 1600 küsur bu tür yargılama söz konusu. Yani eğer gerçekten Osmanlı, hadi yani varsayım olarak konuşuyoruz, böyle bir toplu katliama niyetlenseydi bu insanları niye yargılardı? Aksine aslında bugün bizim doğudaki illerimizde birçok toplu Türk mezarları var. Yani toplu Ermeni mezarlığını ben hatırlamıyorum. Böyle bir şey yok. Evet. Dolayısıyla Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamasına dönecek olursak, oradaki metinde şöyle diyor. Hukuken bir fiilin soykırım suçunu oluşturabilmesi için ya iddia olunan eylemlerin gerçekleştiği ülke yargısının, yani Türkiye yargısının, ya da yargılama yetkisine sahip bulunan uluslararası bir yargısal mekanizmanın, yani uluslararası ceza mahkemeleri ya da uluslararası adalet divanı gibi mahkemelerin bu konuda karar vermesi gerekmektedir diyor. Ayrıca suçlanan kişilerin hayatta olması da kovuşturma şartlarından biridir. Şimdi bakıyorsunuz, hukuk açısından soykırım olabilmesi için belli kriterler sıralanmış. Ama bir, Türkiye mahkemelerinin aldığı böyle bir karar yok. İki, uluslararası mahkemelerin aldığı böyle bir karar yok. Üçüncüsü, suçlanan kişiler, yani İttihat Terakki mensupları yaşamıyorlar, hayatta değiller. Dolayısıyla bu meselenin soykırım olarak adlandırılması hukuken mümkün değil. Böyle bir gariplik var. Meselenin tamamen siyasi olduğu çok açık ve net açıkçası. Türkiye'nin zaman zaman sıkıştırılarak, yumuşak karnı olarak görülen, yani günümüz 21. yüzyıl siyasetinde yumuşak karnı olarak görülen bu Ermeni meselesinin farklı devletler tarafından zaman zaman gündeme getirildiğini, meclislerinden kabul edildiğini vesaire görüyoruz. Meselenin siyasi olduğunu gösteren aslında önemli şeylerden bir tanesi de şu. Belki sizlerin de dikkatini çekmiştir. Amerika'da bir sözcü Biden'ın bu açıklamasından sonra şöyle bir ifade kullandı. Aslında diyor Biden'ın diyor soykırım ifadesini kullanmasının sebeplerinden bir tanesi, görünen sebeplerinden bir tanesi de diyor Karabağ'daki Türk zaferidir, Azerbaycan zaferidir diyor. Evet. Ve Ermenilerin orada yenilmesidir diyor. Dolayısıyla meselenin ne kadar siyasi olduğunu göstermesi bakımından bu cümle bile çok önemli.
Kesinlikle öyle.
Ve açıkçası utanmadan şöyle bir cümle de kullanabiliyorlar. Yani Karabağ'da da bir soykırım yaşanma ihtimali üzerine böyle bir işte kavram ifade kullanıldı. Şimdi bakın bizim tarihimizde soykırım olmadığı gibi bu ifadeyle Türk milleti Osmanlı'nın yan yana getirilmesini bile biz kendimize zul sayarız. Böyle bir durum varken ihtimallerden yani matematikte ihtimal hesapları vardır ya, evet, ihtimaller üzerinden konuşmak bile abesle iştigaldir. Bir de bunu söyleyen hani dinime küfreden bari diye bir cümle vardır ya, tarihi soykırımla dolu insanların gerçekte tarihte bunları yapmış insanların, milletlerin ihtimaller üzerinden Türkiye'yi suçlaması da ayrı bir garabet. Bu bakımdan soykırım gerçekten hukuken hiçbir arka planı olmayan bir kavram, yani Ermeni meselesi bağlamında. Bu nedenle Türkiye bütün farklı kesimleriyle topyekün bir şekilde bunu reddediyor, bunu kabul etmiyor. Başka milletlerin söyledikleri bizim umurumuzda değil açıkçası. Biz tarihe karşı sorumluluğumuzu taşıyoruz ve başımızda hiçbir şekilde önümüze eğilmedi. Alnımız açık ve başımız dik bu konuda diyebilirim hocam.
Eyvallah hocam. Bülent hocam, şimdi uluslararası camiada, uluslararası kuruluşların meseleye yaklaşımına ilişkin aslında satır aralarında Ebu Bekir hocamla siz de çok önemli şeyler söylediniz. Ben size özellikle Türkiye'nin bu noktada son yıllardaki yaklaşımını sormak isterim. Türkiye'nin Ermeni, sözde Ermeni soykırımı iddiasının reddine ilişkin yaptıklarını yeterli buluyor musunuz? Eğer yeterli bulmuyorsanız buna ilişkin neler yapılabilir hocam?
Şimdi hocam olaya şöyle yaklaşmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ermeni soykırım iddialarına karşı aslında yaklaşık 80 yıldır çok tutarlı bir politika izliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu geçen Cumhurbaşkanımız da aynı beyanatta bulundu. Şunu söylüyor. Buyurun bütün arşivler açılsın. Rus arşivleri, İngiliz arşivleri, Amerikan arşivleri, Ermeni arşivleri ve biz Osmanlı arşivlerini açmaya çoktan razıyız, zaten bunu açtık. Ve uluslararası bir komisyon toplansın. Toplanan bu komisyon arşivdeki bütün belgeleri bütün çıplaklığıyla ortaya koysunlar.
Evet.
Ve bir sonuç raporu hazırlansın. Türkiye bu sonuç raporuna uymayı garanti ediyor. Yani daha ne söyleyebilirsiniz ki? Diyorsunuz ki gelin bütün arşivler ışığında tarihçilere toplansın. Bu olayı her yönüyle ele alınsın. Ve eğer bir sorumluluk varsa Türkiye bu sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır diyor. 80 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu beyan ediyor. Yani bunu izleyicilerimizin çok iyi anlaması gerekiyor. İyi bilmemiz gerekiyor. Türkiye bu yönde açık oynuyor oyununu. Tabii ki 80 yıldır hiçbir şekilde böyle bir komisyonun kurulması gündeme dahi getirilmiş değil. Arşivler de tam manasıyla açılmış değil. Sonuçta arşivler açıldığı takdirde Ermenilerin ne büyük bir felakete sebep oldukları, ne büyük bir faciaya sebep oldukları ve bunların arkasında Rusya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın nasıl faaliyetler yürüttükleri ortaya çıkacak. Şimdi dolayısıyla bu işi tarihsel boyuttan siyasi boyuta taşıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Meclistesiniz. Siz diyorsunuz ki gelin kameraları izleyelim, şahitleri dinleyelim. Bütün her şeyi hani olay yeri inceleme gelsin. Suçluyu bulalım. Siz diyorsunuz ki hayır buna gerek yok, suçlu falancadır. Suçlu falanca diyenler demeyenler parmak hesabıyla sayım yapıyorlar, evet diyorlar, Türkiye suçludur. Yani olay bir siyasi bir kere. Olayın siyasi boyutu var. Yani uluslararası boyutu var. Evet. Yoksa bugüne kadar şunu da söylemek istiyorum. Ebubekir hocamın da hani çok güzel beyan etti. Bizim şu anda uluslararası alanda izleyicilerimiz rahat olması, soykırım suçuyla suçlayacak hukuki bir dayanak yok. Hı hı. Çünkü soykırımın olabilmesi için sayı önemli değil. Yani 10 tane adamı öldürmenle 1 milyon kişi öldürdüğün soykırım ulusal hukuk sayıya bakmıyor. Önemli olan oradaki bir milletin, bir toplumun kasıtlı olarak üremesini engellemek dahi soykırım suçu olarak kabul etmeye yeterlidir. Hı hı. Üremesini engellemek veya bunları toplu olarak yok etmek veya bunları toplu olarak baskı yapmak dahi soykırım olmasına yeterlidir. Fakat bakıldığı zaman bunların hiçbiri zaten uluslararası hukukta olmadığı için Ermenilerin veyahut da Avrupa'nın desteğini alan Ermeni lobilerin de bugüne kadar gittiği mahkemelerde dosyalara kabul dahi edilmemiştir.
Evet.
Yani dolayısıyla olayın uluslararası hukuktan doğan bir sorumluluğu yok. Olayın tamamen siyasi boyutu var. Bunun da çok iyi anlaşılması lazım. Yani bugün mesela 2. Dünya Savaşı'nda 52 milyon insan hayatını kaybetti. Ama bu soykırım değil. Bu bir savaştır yani. Hı hı. Ama Adolf işte Yahudiler üstünde yaptığı soykırım olarak kabul ediliyor. İşte Amerikalıların Kızılderililer üstünde yaptığı soykırım olarak kabul ediliyor. Yani orada bir kast var. Bir milleti, bir topluluğu yok etmeye yönelik bir devlet politikası olacak. Şimdi biz dediğim gibi 24 Nisan'da siz 230 kişiyi tutuklamışsınız. 27 Mayıs tarihinde de savaş bölgesindeki Ermenilere iç kısımlara taşımaya başlamışsınız. Hı. Olayın böyle bir boyutu var. Bizim elimizde şu anda ben size rakam rakam söyleyebilirim ama tabii bu izleyicilerimizi sıkmaktan başka bir işe yaramaz.
Estağfurullah.
Hangi bölgeden kaç tane Ermeni sevk edilmiş? Nereye sevk edilmiş? Sevk edilen yere kaç tane Ermeni varabilmiş? Bu varamayanlar hangi şartlardan dolayı varamamış? Bunların hepsi elimizde o kadar açıktır ki, yani o kadar belgeler var ki artık yani noktasına virgülüne, sayısına kadar biz bunları veriyoruz zaten yani. Hı hı. Ben şimdi önümde açık, yani ezberden dahi çoğunu söyleyebilirim. Ama bunlar bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla şartlara bakmak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cepheniz var malum. 7 cephede savaşıyorsunuz. Nüfusunuz yaklaşık olarak 10 milyon civarı. 2 milyon kişi cephede. Ya nüfusun 5'te 1'i cephede. Erkek nüfus kalmamış zaten Anadolu'da. Siz hangi şartlarda bu Ermenileri katledeceksiniz yani?
Evet.
Ve tek bir şey yapabiliyorsunuz. Tecil karar alabiliyorsunuz. Ve düşünebiliyor musunuz? Askeri birliklerinizin, jandarma birliklerinin bir kısmını da bunlar güvenli olarak yerlerine varabilsin diye buraya görevlendiriyorsunuz. Evet. Bu bile bir zuldür aslında yani.
Kesinlikle öyle.
Ve bu göç sırasında evet yolda açlıktan, soğuktan, salgın hastalıklardan ve eşkıya saldırılarından dolayı ölen bir takım Ermeniler vardır. Biz bunları kabul ediyoruz. Fakat bu soykırım değildir. Peki o göç sırasında yaklaşık Ermeni olayları sırasında yaklaşık bizim rakamlarımıza göre 350-400 bine yakın Ermeni savaşta hayatını kaybetti. Peki 1,5 milyon Türk de hayatını kaybetti. Bizim Anadolu'da da birçok insan savaşmadan köylerde hayatını kaybetti. Salgın hastalıklardan, açlıktan, eşkıya saldırıları bizim Anadolu'daki kasabalar için de vardı. Yani bu bir felakettir, bir savaştır, istenmeyen olaylardır. Ama maalesef bu şekilde cereyan etmiştir. Şimdi bunu bizim dediğim gibi uluslararası hukuktan doğacak hiçbir zaman Türkiye'nin bir sorumluluğu yoktur, olamaz. Sadece de siyasi baskı aracı olarak tutulur. İşte parmak kaldırırlar, sayı sayarlar, Türkiye'yi suçlu bulurlar. Böyle bir yöntemleri vardır. Buradan çok fazla bir şey ortaya çıkmaz. Ama şunu söyleyeyim. Yine Ebubekir hocam orada güzel beyan etti. Yani her devletin bir Ermeni soykırım dosyası vardır. Rafında durur. Ne zaman ki Türkiye ile ilişkiler biraz böyle farklı boyuta taşınacak olsa o raftan iner o dosya. Ne zaman da olaylar biraz yani Türkiye ile ilişkiler düzelse o raf tekrar rafa kalkar. Zaten bunun da siz hukuki olmadığını, adaletli olmadığını, tamamen bir şantaj aracı, bir siyasi olduğunu da burada anlıyoruz. Şimdi bu uluslararası hukuk boyutu. Bir de farklı bir boyuta getireyim. Türkiye'deki gündemimiz var. Mesela Türkiye'nin şu anda terör gündemi bitmiş değil maalesef.
Evet.
Terörle mücadele ediyor. Neler yaşandığını bütün dünya görüyor. Bakın dikkat edin. bu kadar her şey açıklığıyla olmasına rağmen, yani düşün, canlı kameralar altında biz terörle mücadele yapıyoruz. Ona rağmen bu teröristlere Avrupa'nın sahip çıktığını görüyorsunuz. Hı hı. Acaba ileride yine bizim onlara karşı bir soykırımda bulunduğumuz iddiaları çıkabilir mi? Zaten bekliyoruz. Çıkacaktır yani.
Çıkar, evet.
Dolayısıyla bu 1915 olayları ve Ermeni olayları ile ilgili de uluslararası hukukun böyle davranması onlar açısından tutarlı buluyoruz. Yani adamların zaten işi bu. Hı hı. Fakat maalesef bir de uluslararası hukuk ve uluslararası sahanın dışına kendi içimize de bakmamız lazım. Yine bir örnek vereyim. Temmuz 1905 yılında 2. Abdülhamit'e suikast girişimi var. Cuma'ya gittiği sırada 2. Abdülhamit, Cuma'dan çıkarken Cuma selamlığı vardır padişahlarımızın. Hı. Çok kalabalık bir ortam. Ve orada 2. Abdülhamit'in faytonuna saatli bomba konulmuştur. O günkü teknolojiye göre çok büyük bir bombadır. Çok yani modern bir bombadır bu. Ve 2. Abdülhamit'in Şehristan'la konuşması uzaması üzerine 2. Abdülhamit'in biraz geç gelmesi hayatının kurtulmasına sebep olmuş. Fayton olduğu yerde patlamış. 26 kişi şehidimiz var, yüzlerce yaralı var ve bir o kadar da at maalesef telef olmuştur. Böyle bir terör olayı var. Şimdi şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyada böyle bir bomba patlasa, kalabalığın ortasına konan bir bomba patlasa, bugün söylüyorum 2021'de, 26 kişi ölse, yüzlerce kişi yaralı olsa, dünyanın tepkisi nasıl olur? Kol kola girip teröre lanet yürüyüşü yaparlar. Doğru mu?
Evet, kıyamet kopar.
Bu 1905 yılında, bu cuma selamlığında, yani camide olan bir olaydan bahsediyoruz size. Bırakın uluslararası hukuku, bırakın bir Amerika'yı, İngiltere'yi, Rusya'yı, sizin kendi içinizdeki aydın bir şairiniz ki bugün hala milli eğitim kitaplarında bunu şiirlere aydın şair olarak okutulmaktadır. Bu da çok acı bir olaydır. Aynen şöyle bir şiiri vardır. Ey şanlı avcı, tuzağını boşuna kurmadın, attın ama yazık ki, yazıklar ki vuramadın diye hayıflanır. Evet. Tevfik Fikret misal yani.
Evet, evet.
Şimdi
evet.
Siz kendi içinizdeki insanlarla daha bir terörü lanetleme durumunda ortak bir yere gelemiyorsunuz. Yani biz bugün uluslararası alanı konuşacağız ama düşünebiliyor musunuz? Tekrar ediyorum lütfen, yani bu Ramazan günü yani bir tefekkür etmek gerekiyor. Bir bomba konmuş, saatli bomba. Masum ve camiden çıkan insanlar ölüyor. Yüzlerce kişi yaralanıyor. Ve senin içindeki aydın şair hiç onlara bakmıyor. Yani o şiiri okumanızı tavsiye ederim Tevfik Fikret'in. Ey şanlı avcı diye başlayan. Evet. Ey şanlı avcı dediği kimdir? Teröristler. Bu bombayı koyan Ermeni çeteleridir. Hı hı. Bu teknolojiyi sağlayan İngilizlerdir. Sponsor Yahudilerdir. Yani böyle bir dönemde, böyle bir karmaşada biz olayları ele almaya çalışıyoruz.
Evet.
Yoksa ben akademik olarak size sayı sayı, yani bunu yapıyoruz konferanslarda, sempozyumlarda ama yani dediğim gibi Adana'dan kaç tane Ermeni göçe sevk edilmiş, Erzurum'dan kaç tane, hatta İstanbul bu sevkin dışında tutulmuş. Birçok şehir bu sevkin dışındadır. Yani her yerden sevk etmiyoruz. Ve sevk ettiklerimizin hangi şartlarda sevk etmişiz? Yolda kaç tanesi salgın hastalıktan, kaç tanesi farklı sebeplerden ölmüş, kaç tanesi yerine varmış? Elimizde bunların dokümanları vardır. Böyle bir soykırım olabilir mi yani?
Mümkün değil.
Ve tekrar diyorum, yani bugün 24 Nisan, sevkin tarihi 27 Mayıs'tır. 24 Nisan, bu Ermeni elebaşlarının tutuklandığı, 230 kişinin tutuklandığı tarihtir. Zaten olayın tarihsel olmadığı da buradan belli.
Evet.
Yani tarihte de bir çarpıklık var. 27 Mayıs'ta bir şey oluyor. Yani tecrin kanunu 27 Mayıs 1915'tir yani. Hı hı. Yani demek istediğim olay saçma sapan, tamamen mecliste parmak kaldırılarak Türkiye üstünde bir baskı unsuru kurmanın dışında uluslararası hukuku ve dayanağı yoktur. Hı hı. Yani o yüzden de mahkemeye gidemiyorlar. Hiçbir uluslararası mahkeme bu konuyu gündeme almış değildir. Ama tabii ki Türkiye için ellerinde Avrupa'nın her zaman için bir Ermeni dosyası vardı 80 yıldır. Ya bugünkü Amerikan açıklamalarında ben çok yani büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten daha önce Amerikan başkanları şu ifadeyi kullanırlardı. Hani büyük olay veya acı olaylar, ne bileyim işte kendilerince biraz daha farklı tabir kullanırlardı. Hı hı. Bugün işte Türkiye ile olan belli bir gerginliğin üzerine bu ifadeyi kullandı. Onların ne ifadede kullandığının hiçbir önemi yoktur. bizim tarihimiz o yönden en temiz milletlerden bir tanesiyiz. Bugün hiç kimse bakıldığı zaman Irak'ta Amerika soykırım yapıyor, Suriye'de ne işi var, Libya'da ne işi var, bakıyorsunuz yani Kızılderililer, yani bugün tarihi değil, bu günümüze bakın lütfen yani.
Evet, evet.
O cezaevlerinde neler yaşandı, bunların videoları var yani.
Kesinlikle öyle.
Şimdi tekrar diyorum, uluslar arasında güçlü bir Türkiye bu sorunları çözer. Ve bu uluslar arasında güçlü olmamız için de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamız gerekiyor. Aynı o 1905 yılındaki ikinci haftalarında suikastten üzülen, yani ölmediği için üzülen, kurtulduğu için üzülen aydınlar olduğu gibi bugün de böyle aydınlara sahibiz maalesef.
Maalesef öyle.
Türkiye bunların hepsinin üstesinden gelecek güçlü bir devlettir. Çünkü yüzyıllarlık bir kökümüz var, medeniyete sahibiz. Ama sadece bizim Anadolu'da bir tabir vardır. İşte sinek küçük mide bulandırır. Bu da bu buna benzer bir olaydır yani.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Ebu Bekir hocam, son 1-2 dakika kaldı. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen istirham ederim.
Şöyle söyleyeyim. Bülent hocam gerçekten nasıl bir yargısız infaz yapılmaya çalışıldığını güzel bir şekilde ifade etti. Gerçekten hukuka dayanmadan Türkleri bu konuda nasıl yargılarız, infaz ederiz bağlamında gelişmeler yaşanıyor. Hı hı. O yüzden hukuken bizim gönlümüz rahat, Türkiye'nin gönlü rahat. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Bir şey söyleyeceğim ben de. Bunlardan bir tanesi hocam gerçekten arşivlerin açılması meselesini söyledi. Bu çok önemli bir şey. Ama bizim Türkiye'nin tezlerini anlatan birçok yabancı tarihçi de var. Bunların belki en meşhurları Stanford Shaw gibi, Justin McCarthy gibi, Norman Stone gibi isimler. Yani bu isimlere bile Ermeni örgütlerinin tehditler yağdırdığını biliyoruz. Yani gerçeklere aykıran tarihçilere bile tehditler yağdırdıklarını biliyoruz. O nedenle bir kısmı bu isimlerin Türkiye'deki üniversitelere gelip ders vermek durumunda kalmışlardır. Şimdi meselenin hukuki bir dayanağı olmadığı gibi hala Avrupa'da ve Batı ülkelerinde hukuksuzlukların devam ettiğini de görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte İsviçre'de soykırımı reddettiğiniz anda hukuken cezalandırmaya tabi tutuluyorsunuz. Geçenlerde yine bir medyada okumuştum. Fransa'da bir meclis üyesi istifa ettirildi. Niye? Asala'nın katlettiği diplomatlarımızın resimleri önünde resimlerini sosyal medyada paylaştığı için. Yani hiçbir hukuki altyapısı olmayan meselelerden dolayı Türkiye'nin, Türklerin baskı altında tutulmaya çalışıldığını da görüyoruz. Yani burada ciddi bir yargısız infaz durumu söz konusu. Türkiye'yi köşeye sıkıştırabilir miyiz durumu söz konusu. Ama çok şükür ki Türkiye belki bu tür iddialara güçlü olduğu bir dönemde karşı karşıya geldi. O yüzden yurt dışında alınmış işte yabancı başkanların söylemiş olduğu kararlarla, meclislerin bu kararı tanımalarıyla bizim bir endişeye kapılmamıza mahal yoktur. Kur'an'da Müslümanları tanımlarken bir ayet vardır ya, kınayanların kınamasından korkmazlar diye. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir derdi yok, çekineceği hiçbir husus yok, tarihi gerçeklikler ortada, hukuka dayanmayan bir durum söz konusu, siyasi bir durum söz konusu. O nedenle meseleyi çok da büyütmeye gerek yok. Biz çalışmaya devam etmemiz gerekiyor herhalde. Son olarak bunu söylemek istedim ben de. Çok teşekkür ediyorum Bülent hocama katkılarından dolayı.
Eyvallah.
Ben tamamlamış olayım.
Eyvallah hocam. Bülent hocam çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız, teşrif ettiğiniz için çok keyifli bir söyleşi oldu.
Hocam hemen bir 10 saniye bir şey eklemek istiyorum. 1919 yılında Amerika olayların araştırılmasını ister. Ve çok meşhur bir rapor vardır. Amerika'da genel bir rapor hazırlamıştır Harvard. Ve burada olayları kimin çıkarttığı, hangi yönlerle ele alındığı çok güzel ortaya konmuştur. Ve dolayısıyla 1919 yılında Amerika'nın yaptığı bu inceleme raporu sonucunda olay kapanmıştı aslında 1919 yılında.
Evet.
Yani eğer burada Amerika bir şey, Avrupa bir şey, bir belge istiyorsa kendi raporuna bakması yeterli olacaktır.
Eyvallah.
Ve bununla da tamamlamış olayım. Teşekkür ediyorum.
Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Ebu Bekir hocam, size çok teşekkür ederim katkılarınız için.
Estağfurullah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte Dumlupınar Üniversitesi'nden Doçent Doktor Bülent Çırık hocamızı konuk ettik ve kendileriyle Ermeni meselesi üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir programla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.